Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 20 Haziran 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti en arsız hırsızlık. Ankara Resim Heykel Müzesi'nden çalınan Feyhaman Duran'a ait tablo ünlü müzayede şirketlerinden birinin kasasında ele geçirildi. İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 7 yıl önce Ankara Resim Heykel Müzesi'nden çalınan ilk Türk portre ressamı Feyhaman Duran'a ait Ortaköy tablosu Nişantaşı'ndaki ünlü açık artırma şirketlerinden Beyaz Müzayede'de ele geçirildi. Tablo polis baskınında şirketin muhasebe katındaki kasada bulundu. Beyaz Müzayede çalındı tabloyu 2015'te müzayede kataloğuna koymuştu. Kültür Bakanlığı müfettişlerin durumu fark etmesi üzerine satışına onay vermediği tablonun iadesini isteyince şirket elimizde değil yanıtını vermişti. Tablonun ele geçirildiği kasada ayrıca Roma, Bizans, Abbasi, Fatimi ve Osmanlı dönemine ait 13 adet de sikke ele geçirildi diyor Milliyet gazetesi. Birleşmiş Milletler Türkiye'den özür dilesin. Bir başka haberin başlığı. Kaşıkçı cinayeti yargısız infaz diyor haber. Birleşmiş Milletler'in raporunda Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu bir yargısız infaz olarak değerlendirildi. Veliaht Prens Bin Selman'a yönelik uluslararası soruşturma çağrısı da yapılan Birleşmiş Milletler raporunda Suudi yönetiminin Türkiye'den özür dilemesi gerektiği de ifade edildi. Birleşmiş Milletler işbirliği için Türkiye'ye minnettar olduğunu açıkladı. Son bir haber daha aktaralım Milliyet gazetesinden. Askerlik teklifinde son adım. 84 maddeden oluşan asker alma yasa teklifinin ikinci bölümü de Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Teklifte Cumhurbaşkanı'na bazı kişileri askerlikten muaf tutma yetkisi getiren 45. maddede değişikliğe gidildi. Buna göre Milli Güvenlik Kurumu ve Savunma Bakanlığı teklifiyle Cumhurbaşkanı bazı kişileri askerlikten muaf tutabilecek. Teklifin bugün yasalaşması bekleniyor. Müzik Hürriyet gazetesinin sür manşeti 45 yıllık hayalet uyanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin barış harekatından beri hayalet kent olan Maraş'ı yeniden yerleşime açma kararı adanın her iki tarafında da heyecan yarattı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Rumların boşaltması üzerine kenti alan Türk ordusunun yerleşime kapattığı Maraş'la ilgili kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar açıkladı. Tatar, Maraş yeniden Orta Doğu'nun yıldızı, ünlülerin tatil kenti olacak ifadesini kullanarak bu konuda kararlı olduklarının altını çizdi. Başbakan Tatar, Maraş'ta taşınmazı olan Rumların haklarını alabilmeleri için uluslararası heyetler aracılığıyla gerekli adımların atılacağını sözlerine ekledi. 45 yıllık hayalet kentin kontrollü ve aşamalı şekilde yerleşime açılacağı açıklamasına Rum kesiminin yanıtı ise asla kabul etmeyiz oldu. Manşet haberde ise Türkiye'den özür dile başlığı var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gazeteci Cemal Khashoggi cinayetinden dolayı Suudi Arabistan'ı Türk hükümetinden özür dilemeye çağırdı. Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar özel raportörü Agnes Callamard'ın hazırladığı 101 sayfalık raporda Khashoggi Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu yargısız infazın kurbanı oldu. Suudi Arabistan diplomatik ayrıcalıkların istismarı ve kendi toprakları dışında güç kullanım yasağını ihlal ötürü Türk hükümetinden özür dilemeli denildi. Birleşmiş Milletler, Türkiye'de de cinayetin işlendiği İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nun önüne basın özgürlüğünü temsilen heykel dikmesini tavsiye etti. Türkiye'nin başkonsolosluğunun bulunduğu sokağın ismini Khashoggi Sokağı olarak değiştirebileceği de dile getirildi. Sabah gazetesinin manşeti CHP'lilerde suç bastırma paniği. CHP adayı gizli buluşmayla 82 milyonu kandırdı. Sabah büyük skandalı ortaya çıkarınca partisi ve yandaşları rezaleti örtme yarışına girdi. CHP adayı İmamoğlu'nun moderatör Küçükkaya ile gizli buluşmasının görüntülerle belgelenmesi CHP'yi panikletti. 2-3 dakika görüştük dedikleri buluşmanın 46 dakika sürdüğü ortaya çıkınca panik daha da büyüdü. İmamoğlu 82 milyonun gözüne baka baka yalanını sürdürürken CHP'liler medya ve sosyal medyada suçu örtmeye çabalıyor. Kirli cephe, skandal buluşmayı normalmiş gibi sunmaya ve CHP adayıyla moderatörü aklamaya soyundu. Suçüstü yakalanan moderatör Küçükkaya, kendini sorgulayacağına gülünç biçimde dava açmaktan söz etti. Kılıçdaroğlu da görüşmeyi es geçip görüntülerin sızmasıyla ilgili algıya girişti. Ancak Türkiye bunları yutmuyor, tüm kesimlerden çirkin tezgaha tepki yağıyor demiş Sabah gazetesi. Star gazetesinin manşeti 23 Haziran'da İstanbul'a sahip çıkın. Başkan Erdoğan İstanbullulara seslendi. Pazar günü sandığı sahipsiz bırakmamalarını istedi. 23 Haziran'da şehrimizin ve evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmalıyız. Sandıktan çıkarak iktidar olamayacakları vehmine kapılanlar darbelerden, krizlerden, terör örgütlerinden medet umuyorlar. Bu yalancılara İstanbul'u teslim edemeyiz. 23 Haziran'da ülkenizi düşünerek oy verin. Adayken millete söven CHP adayı koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah İstanbul'u bu felaketten korusun. AK Parti'nin oyları çalınmıştır. Oyları başka partiye yazan, buharlaştıran, bu tezgahı kuran ve göz yuman kimse hırsız odur. Hırsız, gece yarısı seçim kuruluna baskın yaparak oyların yeniden sayılmasına engel olanlardır. İlla ismiyle mi söylemek lazım? Zaten hırsız kendini bildiği için sürekli çırpınıp duruyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada moderatörle gizli görüşme ahlaksızlıktır başlığı var. Erdoğan, moderatör İsmail Küçükkaya ile CHP adayı İmamoğlu'nun gizli görüşmesine tepki gösterdi. Bu ahlaksızlıktır. Siyasi rekabeti ahlaksızlık üzerine istifleyenler pazar günü milletimin ferasetiyle kaybedeceklerdir dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Erdoğan yargı önünü keser. Cumhurbaşkanı Erdoğan işi Ordu valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte İmamoğlu'nun önünü kesebilir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu valisine yönelik sözlerine ilişkin yaptıkları terbiyesizlik. Ben ona "İp demedim, basitleşme dedim, görsel medya ortada, oradaki bütün polislerin kayıtları ortada. Ben bunu demem diyorsun, oradan kurtarmaya çalıştı. Aynı zamanda bizim polisimize hakaret etti. Bunlar yarın gelecek, senin de koruman olacak eğer kazanırsan. Veya genel başkanının koruması olacak. Bunlar yalan üzerine işlerini bina ettiler." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde o zaman Kültür Bakanlığımız vasıtasıyla aslında Ahmet Kaya'nın bir nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini de arzu ettim. Eşine de haber gönderdik. Bugün yine Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda buna nakli kubur deriz. Yani naklin taşınması deriz. Böyle bir şey biz hazırız" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye gazetesinin manşeti Yavuz Akdeniz'e iniyor, Maraş açılıyor. Kıbrıs'ta meydan okuduk. Kıbrıs açıklarındaki doğalgaza çöreklenmek isteyen Batı'ya Türkiye iki kritik hamleyle cevap verdi. Rumlar "gelini tutuklarız" diye karar çıkardı. Yunanistan Avrupa'ya, Ankara'ya yaptırım uygulayın çağrısında bulundu. Avrupa Birliği Gümrük Birliği anlaşmasını askıya almakla tehdit etti. Baskılara boyun eğmeyen Türkiye hepsine rest çekti. Fatih'ten sonra ikinci arama gemimiz Yavuz da Akdeniz'e gönderiliyor. Hedef 5000 metreden fazla derinde gaz aramak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "istediğimiz tek bir şey var, Kıbrıs Türklerinin haklarının da garanti altına alınması. Bu kadar basit" diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden destek için Maraş hamlesi geldi. Lefkoşa yönetimi, "Kıbrıs Barış Harekatı sonrası kapatılan 45 yıldır insanın yaşamadığı Maraş'ın yeniden açılacağını duyurdu. Başbakan Ersin Tatar, "ana vatanın yanındayız" dedi. Milat gazetesinin manşeti Birleşmiş Milletler cinayet raporunu açıkladı. Katil Suudi. Birleşmiş Milletler'in Suud konsolosluğunda katledilen Cemal Kaşıkçı raporu. Kaşıkçı, Suudi Arabistan Devleti'nin sorumlu olduğu yargısız bir infazla öldürüldü. Suudiler Türkiye'den özür dilemeli. Akşam gazetesinin manşeti Beylikdüzü raporunu okudun mu? Akşam Sayıştay'ın İmamoğlu yönetimindeki Beylikdüzü Belediyesi için hazırladığı 2016 raporuna ulaştı. 1843 taşınmaz kayıt altında değil, 83 mülk işgal edilmiş. Takvim gazetesinin manşeti Sisi mi Yıldırım mı? Başkan Erdoğan hem CHP'ye hem de adayına sert çıktı diyor Takvim gazetesi. CHP zihniyeti Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak diyordu. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı? İşte mesele bu kadar önemli. Kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Korku asla yakışmaz. Sandığa gitmeyenleri tutacaksınız, götüreceksiniz. Bu yalancılara, dolandırıcılara İstanbul'u teslim edemeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Şafak gazetesinin manşeti şimdi siz düşünün. Doğu Akdeniz'deki kuşatmaya karşı biz de Maraş'ı açıyoruz. Rum kesimi Yunanistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'deki düşmanca tutumlarına karşı Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok ciddi bir rest geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin koordinasyonuyla 1974'ten beri kapalı olan Maraş'ı açma kararı aldı. Kıbrıs için başkanlık sistemi dahil yeni adımların geleceği belirtiliyor. Diriliş Postası bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Diriliş Postası'nın manşeti İller Bankası bile kredi vermiyor. Olmayan Sayıştay raporu üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 753 milyon lira zarara uğradığını iddia eden Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'ne uğrattığı devasa zarar ortaya çıktı. İmamoğlu, 100 milyon lira borçla devraldığı belediyenin borcunu 500 milyon liraya çıkardı. Belediyeyi İller Bankası'ndan kredi alamaz hale getirdi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Rasim Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Rasim Kılıç günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Teşekkürler. Başkent gündeminde tabii ki en önemli gündem maddelerinden başlıklardan bir tanesi İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak seçim. Tabii Ankara'dan da yakından takip ediliyor ve bu anlamda liderlerin de İstanbul'da olduğunu söylemek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde Bahçelievler'de toplu açılış törenine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve burada halka bir hitabı olacak. Başkentin gündemine dönecek olursak Meclis Genel Kurulu'nda askerlik teklifiyle ilgili görüşme devam ediyor. İlk bölümün görüşmesi sona ermişti. Teklif maddelerinin haftaya salı günü kabul edilmesi bekleniyor. Aynı zamanda eğitim teklifi de komisyona geliyor ve bu teklifin içerisinde okula başlama yaşının 69 aya çıkaran kanun teklifi de bulunuyor. O da komisyonda görüşülecek. Aynı zamanda Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespit araştırma komisyonunda da görüşmeler devam edecek. Tabii Ankara'da en önemli gündem maddelerinden bir tanesi şüphesiz bugün 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik Genelkurmay Çatı davası olacak ve Genelkurmay Çatı davasında bugün karar günü. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay karargahında yaşananlara ilişkin görülen 224 sanıklı davada bugün karar çıkacak ki o sanıklar arasında FETÖ'nün darbe girişimindeki beyin takımından 35 isim de bulunuyor ve bu anlamda önemli davalardan bir tanesi. Çünkü 15 Temmuz'da darbecilerin ilk hedeflerinden biriydi Genelkurmay karargahı ve bu anlamda FETÖ'cü darbeciler komuta kademesine etkisiz hale getirip devleti ele geçirmeye kalkmıştı. Gece boyu darbe girişimine direnenlere defalarca ateş açılmış, tanklar üzerlerine sürülmüştü ve o darbeciler için artık hesap vakti yargı önünde, adalet önünde karar çıkacak ve Genelkurmay karargahı ve çevresinde o gece biri asker olmak üzere 12 kişi şehit olmuştu. Çatı davasında karar çıkacak. Diğer 15 Temmuz davaları da Sincan yerleşkesinde görülmeye devam edecek.
Rasim Kılıç teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin. Zafer Şahin, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, teşekkür ediyorum.
Evet, bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerine baktığımızda, haberlere baktığımızda aslında geçtiğimiz pazar günü yayınlanan o televizyon buluşması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının bir araya gelmesi ve yankılar, ama program öncesinde yaşananlarla ilgili yankılar ön planda. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Sancaktepe'de toplu açılış törenindeydi ve bunlara değindi konuşmasında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının televizyon buluşmasından önce moderatör İsmail Küçükkaya'nın CHP adayı İmamoğlu ile otelde buluşmasına yönelik sert açıklamaları vardı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi siz de söylediniz, aslında ortak yayının da önüne geçti bu yayın öncesi yaşanan şeyler. Hani buradan ben bir meslektaşımızı eleştirmek istemem ama yani hani ortaya çıkan şey en hani böyle hafif ifadeyle bence etik dışı bir durum. Çünkü hani bütün Türkiye'nin, hatta enteresan bir şekilde bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir İstanbul seçimi var. Ve bu ortak yayına da yıllar sonra bir ortak yayın gerçekleşiyor. İki aday bir yayına çıkacaklar. Çok büyük anlamlar yükleniyordu. Gerçekten de önemliydi. Bence de önemliydi. Ama ortaya çıktı ki yani siz orada adaylardan biriyle yayından 3 gün önce kapalı kapılar ardında bir otelde bir görüşme gerçekleştirmişsiniz. Şimdi ister istemez bazı eleştiriler çok üst perdeden gelir. Çünkü burada hakikaten etik dışı bir durum var. Yani bir de şunu söylüyor, diyor ki işte ben diyor moderatörden bahsediyorum. Aynı şekilde diyor AK Parti adayıyla da görüştüm diyor. Ama AK Parti'den açıklama geliyor. Hayır diyorlar, böyle bir görüşme olmadı diyorlar. Sonra diyor ki danışmanıyla görüştüm. Danışmanı diyor ki ben onun CHP adayıyla görüştüğünü öğrenince kendisini aradım. Onun üzerine görüştük. Sonra moderatör diyor ki hayır ben onu aradım. Yani ortada tuhaf, gerçekten hani açıklanması, izahı çok mümkün olmayan bir durum var. Şimdi AK Parti'nin bu olaya bu kadar tepki göstermesi bence son derece haklı. Çünkü niye hatırlıyoruz, CHP adayı daha bu yayın ilk gündeme geldiğinde katıldığı bir televizyon programında şöyle bir iddia ortaya atmıştı. Rakibim, yani Binali Yıldırım'dan bahsediyor, soruları önceden görmek istedi diye bir iddia ortaya atmıştı. O iddia aynı anda yalanlandı. Yani 15-20 dakika içerisinde hem moderatör tarafından yalanlandı hem de AK Parti adayı tarafından yalanlandı. Sonra ortaya çıktı ki görüyoruz ki bırakın soruları istemeyi, kendisi yayından önce moderatörle görüşmüş. Şimdi görüşmenin süresiyle ilgili de bazı iddialar var. Moderatör diyor ki ben kendisiyle 3 dakika görüştüm. Kamera kayıtları ortaya çıktı. 46 dakika görüşülmüş. Zaten görüştükleri anda içeride 4 kişi var. Yani sizin 4 kişiyle selamlaşmanız, tokalaşmanız, oturmanız 3 dakika sürer. Hani ben açıkçası bir gazeteci olarak ortaya çıkan bu tablodan hem meslek anlamında da üzgünüm. Yani hani bu kadar tarafsızlık, bu kadar işte objektiflik edebiyatı yapıldıktan sonra adaylardan biriyle yayın öncesinde kapalı kapılar ardında görüşülmesi bir güvensizlik yaratmıştır. Yani etik dışı bir durumdur. Ben bunu artık yani kamuoyunun takdirine bırakmak lazım diye düşünüyorum. Ama hoş olmamıştır. Bence de hoş olmamıştır.
Evet. Şimdi dün Sancaktepe'deki toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de Ahmet Kaya'nın mezarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarını getirtiriz dedi. Bunu nasıl değerlendireceksiniz, bu açıklamayı?
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ahmet Kaya ile olan muhabbeti geçmiş yıllardan ben biliyorum. Ya bakın çok enteresandır. Yani Ahmet Kaya Türk siyasetinde daha solda bir isimdir. Yani kendisi bir sanatçıydı. Ama hani sol kesimin daha çok benimsediği bir sanatçıydı. Şimdi tabii orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaseten yasaklandığı o 90'lı yılların sonunda yine aynı şekilde o 28 Şubat zulmünün çok yoğun bir şekilde hissedildiği dönemlerde Ahmet Kaya kendi siyasi çizgisinden beklenmeyecek bir şekilde o dönemde hak ve özgürlüklerden yana tavır almış bir isimdi ve sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın o cezaevine girdiği süreçte de kendisine destek açıklaması yapmış bir isimdi. Dolayısıyla geçmişten gelen bir muhabbetleri olduğunu biliyorum. Şimdi Ahmet Kaya'nın hani Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldığı bir süreç var. İşte bazı gazetelerin atmış olduğu başlıkları hatırlıyoruz. Yani seversiniz, sevmezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama bu ülkede hala yani ölümünün üzerinden galiba 17 yıl geçti. 2000 yılındaydı galiba. Bakıyorsunuz en çok dinlenen, radyolarda en çok istek alan, arkasından birkaç defa albümleri yapıldı. Onlar bile en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer aldı. Yani dediğim gibi herkes kendi siyasi görüşü çerçevesinde Ahmet Kaya'yı değerlendirebilir ama sonuç itibariyle bir sanatçı, iz bırakmış bir sanatçıydı. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir yaklaşımda bulunmasını son derece önemli buluyorum. Bakın aynı şekilde şunu da unutmamak lazım. Yani Türkiye'de mesela Nazım Hikmet'in mezarının değil mi? Rusya'dan Türkiye'ye getirilmesi noktasında da en radikal çıkışları, şaşırtıcı çıkışı yine AK Parti yapmıştır. Bakın 1990'lı yıllarda bu ülkede SHP'nin, CHP'nin de kültür bakanları olmuştur. Yine bu partinin iktidarda olduğu dönemler olmuştur ama böyle toplumun beklentisini karşılayacak cesur adımları maalesef biz o dönemlerde göremedik. Yani Nazım Hikmet'e iadeye itibar yapılması gibi vatandaşlıktan çıkartılmıştı biliyorsunuz yıllar önce. Yine aynı şekilde Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi gibi naaşının. Bütün bunların da Türkiye'de muhafazakar sağ bir parti tarafından gündeme getirilmesi icraat anlamında bence önemlidir. Hani meşhur bir benzetme vardır, İdris Küçük Ömer'in bir tezi vardır, der ki Türkiye'de sağ aslında soldur, sol aslında sağdır diye. Hani doğrudur, yanlıştır tartışılır ama bu adımların da dediğim gibi sağ partilerden geliyor olması bence Türkiye'deki solun bir takkiye önüne koyup düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. Benim kendi yorumum böyle.
Peki şimdi bir de geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var yine Sancaktepe'deki bu toplu açılış töreninde ve tabii ki o hayatını kaybetmesinin ayrıntıları da mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ayrıntıları da yine gazetelerde yer alıyor. Demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP zihniyeti Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı? İşte mesele bu kadar önemli diyor ve Mısır'ın da yargılanması gerektiği söyleniyor. Bu hayatını kaybetme olayı sebebiyle Mursi'ni nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi mahkeme salonunda hayatını kaybettiği söyleniyor ama doğru. Fakat şunu buradan aktaralım. Mursi yaklaşık 6 yıldır ailesiyle görüştürülmüyor. Doğru düzgün bir sağlık kontrolünden geçmiyor. Ve ses geçirmeyen bir kafes içerisinde kendisini mahkeme salonuna getiriyorlardı. Belki de içeride mesela kaldığı cezaevinde yayınlanan haberler var dış basında. Şunu söylüyorlar. O cezaevine girenlere şu söyleniyor. Buradan ancak ölünüz çıkar. Yani orada Mursi'nin kaderi zaten cezaevine girdiği gün belliydi. Ve hani ne dediniz siz de söylediniz, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı. Yani bakın dünyanın gözü önünde orada aslında açık bir cinayet işlenmiş. Yani 6 yıl bir insanın ailesiyle cezaevinde bile olsa doktoruyla görüştürülmemesi bu anlama geliyor. Ya yine bakın son bir yıl içerisinde Cemal Kaşıkçı olayı söz konusu, İstanbul'da katledildi. Yani cesedine dahi ulaşılamadı. Şimdi Mursi seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Mısır'ın katledildi. Ama bütün dünya hani sabah akşam özgürlük, eşitlik, hak ve adalet nutukları atan Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden en ufak bir tepki yok. Ne diyor ABD'li yetkililer kendisine Mursi'nin ölümünü soran gazetecilere? Bilgimiz var, kaydettik. Yani bu kadar, nasıl ölmüş, neden ölmüş, cezaevindeki şartları nelermiş, bütün bunlardan hiç bahsetmiyorlar. Niye? Çünkü Mısır'da iş başına getirdikleri darbeci Sisi ile stratejik ortaklıkları var. Hem Orta Doğu'da hem Doğu Akdeniz'de. Şimdi orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın o benzetmesini eleştiriyorlar ama yani bakın Orada Sayın Cumhurbaşkanı aslında büyük resme işaret ediyor. Yani bugün Türkiye büyük bir paylaşım savaşının tam ortasında, merkez ülke konumunda ve ne diyor orada 2013 yılında bu darbe gerçekleştiğinde dönemin bizim muhalefet partisinden bir milletvekilinin atmış olduğu tweet var. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı orada ona da atıfta bulunuyor. Diyor ki Sisi darbeyle iş başına geldiğinde bir milletvekili, bizim bir milletvekilimiz, demokrasinin diyor sandıktan ibaret olmadığı diyor işte ortaya çıktı diyor. Türkiye'de de benzer şeyler olacak anlamına gelen bazı ifadeler kullanıyor. Zaten plan bu. Yani başka bir şey değil. Yani siz meşru yollarla, seçimlerle iş başına gelmiş hükümetleri emperyal güçlerle işbirliği yaparak devirme niyetinizi ortaya koyuyorsunuz. Sisi dediğiniz kişi budur zaten. Sisi Mursi'nin genelkurmay başkanıydı. Yani darbeyi yapan isim o oldu. Ve şimdi bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri hepsi bizim de içinde yer aldığımız coğrafyayı yeniden dizayn etmeye, tanzim etmeye çalışıyorlar. Ve karşılarında hedef olarak da şu anda kimi gösteriyorlar? Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Recep Tayyip Erdoğan'ı gösteriyorlar. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın o benzetmeyi yapması aslında büyük resme baktığımızda son derece yerinde. Burada isimlerin bir önemi yok bakın. Yani CHP adayı, AK Parti adayı falan değil. Burada zaten ne diyorlar? İstanbul seçimlerinden sonra sonuç ne olursa olsun Türkiye'de bir siyasi istikrarsızlık yaratıp Türkiye'yi bir erken seçime yönlendirmek gibi bir çaba içerisindeler. Yani dediğim gibi burada kişilerin bir önemi yok ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın o açıklaması da öyle bazı çevrelerin çarpıtmaya çalıştığı anlamlara da gelmiyor. Daha farklı bir senaryo var. Şimdi burada fazla açmayalım. Sonra adımız komplocuya çıkar ama maalesef komplo denen ne varsa Türkiye'de ve dünyada, bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada bunların gerçekleştiğini görüyoruz.
Peki. Evet. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar böyleydi. Yeni gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi siz biraz önce Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine işaret ettiniz. Birleşmiş Milletler Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir rapor hazırladı. Bu raporda Veliaht Prensi işaret etti suçlu olarak ve Suudi Arabistan'ın da bu olaydan dolayı Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini belirtti. Bu raporu, yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendireceksiniz?
Vallahi ben kendilerine günaydın demek istiyorum. Yani artık Birleşmiş Milletler, evet, yani bence tarihin belli bir dönemde, yakın tarihte çok önemli misyonu, işlevi olan bir kuruluştu ama geldiğimiz noktada artık yani kimsenin takmadığı bir üst örgüt haline gelmiş durumda. İşte az önce konuştuk. Dünyanın gözü önünde bir gazeteciyi buharlaştırdılar ya. Hani iddialara bakıyorsunuz. Vahşice katlediyorlar. Kesiyorlar. Sonra galiba asitle küçük parçalara ayırıyorlar. Hani insan konuşurken üzülüyor. Tüyleri diken diken oluyor. Kim yaptı belli. Veliaht Prens. Ama ne oldu sonra? ABD'nin sanıyorum Pompeo'ydu galiba. Ya da CIA yetkilileri Suudi Arabistan'a gittiler. Olayın hemen çok hemen ertesindeydi. Sonra değişik haberler gelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde beslediği, büyüttüğü terör uzantılarına Suudi Arabistan'ın galiba 200 milyon dolar civarındaydı. Bir maddi yardımda bulunduğu ve askeri yardımda bulunduğu haberi gelmişti. Yani bakın bugün dünya böyle bir yer haline geldi. Hiçbir üst örgütün, Birleşmiş Milletler de buna dahil, güvenilirliğinin, etkisinin kalmadığı bir haydut düzeninin yerleştirilmeye çalışıldığı bir konjonktürden geçiyoruz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler aradan bir küsur yıl geçtikten sonra, yani bir yıla yaklaştı sanıyorum, böyle bir rapor hazırlamış. Türkiye'den özür dilemeye çağrı yapmış Suudi Arabistan'ı. Hani çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Ha, şöyle bir anlamı var. Türkiye'nin bu konuda gösterdiği dirayetli tavrın, hakkaniyetli tavrın altı çizilmiş oluyor. Ne kadar doğru olduğu ortaya çıkmış oluyor. Ama gözlerin ne kadar kararttıklarını da görmek lazım. Eğer Türkiye orada uyanık davranmasaydı, o cinayet belki de bizim üzerimize yıkılacaktı. Kaşıkçı cinayeti. Ama Allah'tan bu gerçekleşmedi. Suudilerin bu işin sebebi olduğu zaten ortaya çıktı. En üst düzey istihbarat örgütlerinin de çalışan adamlarını göndermişler oraya. Hazin bir durum. Yani dünyanın geldiği nokta açısından da bence çok hazin bir durum diye değerlendiriyorum açıkçası.
Evet. Gerçekten böyle. Yaşanan gelişmeler bu şekilde. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönersek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde epeydir görüşülen bir askerlik yasası var. Onunla ilgili gelişmeler var. Maddelerin teker teker uzlaşmayla yasalaştığı belirtiliyor. Ama tamamen yasalaşması sanıyorum birkaç günü daha alacak. Nasıl ayrıntılar, sizden öğrenelim.
Şimdi salı gününe kaldı galiba. Önümüzdeki hafta zaten meclis haftada işte 3 gün çalışıyor. Salı, çarşamba, perşembe. Şimdi burada aslında bir bardak suda fırtına koparıldı. Sizin de bir önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Hı hı. Özellikle bu hani cumhurbaşkanlarına bazı kişilerle ilgili askerlikten muaf tutma yetkisinin verilmesiyle ilgili. Yine bir muhalefet milletvekili, kendisi de geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış. Belki de kendi bakış açısından haklı bir itirazı dile getirmiş olabilir ama yani ne diyor, sanki orada Cumhurbaşkanı öyle bir şey yapacak ki birçok insana askerlikten muafiyet getirecek gibi bir anlam çıktı ortaya. Halbuki değiştirilen askerlik kanununda da o madde var. Yani 1927'de uygulamaya giren askerlik kanununda dahi o madde sonradan eklenmiş, yıllardır var. Bu madde dünyanın her yerinde de var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de var, Rusya'da da var. Bakın burada hani çok detaya girmeden kaba çizgilerle anlatalım. Niye cumhurbaşkanlarına bazı kişilere askerlikten muafiyet tutma etkisi getiriliyor? Siz bir bilim adamısınız. Yani dünyada sizin yaptığınız çalışmaları yapan ikinci bir isim yok. Ve ne mutlu ki siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız. Şimdi bu kişiyi devlet bazı stratejik noktalarda kullanabilir. Onun bilgisinden, birikiminden, bilimsel çalışmalarından faydalanmak istenebilir. Bu muafiyet işte bu kişiler içindi. Ya da yurt dışında görevlendirilecek bazı devlet görevlileriyle alakalıydı. Yani bütün, hani devletin bütün sırlarının deşifre edilmesine gerek yok ama her devlet bunu kullanıyor. Daha bakın geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump, ABD Başkanı Trump, yanılmıyorsam 1500 kişiye böyle bir muafiyet getiriyor. Rusya'da aynı şekilde. Neden biz her şeyin altında bir şey arıyoruz? Niye kendi ulusal çıkarlarımız söz konusu olduğunda bile ya evet burada bu işin muhalefeti, iktidarı olmaz noktasında birleşip milli çıkarlarımızı önceleyen bir yaklaşım göstermiyoruz? Açıkçası ben onu anlamıyorum ama bu muafiyet meselesi böyleydi. Şöyle eleştiriler de var. Deniliyor ki bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir zafiyete yol açacak. Ya bakın şimdi bu ülkede yani Türk Silahlı Kuvvetleri bu işi bir planlı programını yapmadan zaten devreye almazdı. Hepimiz askerlik yaptık. Ben kısa dönem yaptım. 8 ay askerlik yaptık. İnanın Bingöl'deydik. 8 ay hiçbir şey yapmadan gittik geldik. Şimdi bakıyorsunuz uzun dönemler yine aynı şekilde. Türk Silahlı Kuvvetleri profesyonelleşiyor. Yani bakın her gencimiz tabii ki askerlik görevini yapsın. Temel askerlik eğitimini alsın. Ama çok uzun süreler hem ülke ekonomisine zarar, hem de o gençlerin hayattan bir an önce sosyal hayata katılması, ekonomik hayata katılması anlamında bir engel teşkil ediyor. Bugün ordunun profesyonelleşmesi bence çok daha olumludur. Daha hızlı karar alabilen, terörle mücadelede zaten son dönemde elde ettiğimiz başarılara bakın. Bu profesyonelleşmeden sonra daha da bir ivme kazanmıştır. Dolayısıyla hiçbir zafiyet olacağı kanaatinde değilim ben. Ki zaten bütün bunların planı programı da yapılmış durumda. Önümüzdeki salı, ama şu da sevindiricidir. Muhalefet partilerinin de öneri ve görüşlere dikkate alınarak mevcut kanun teklifinde değişiklikler, düzenlemeler yapılması da bence sevindirici bir gelişme. Vatana millete hayırlı olsun. Kimse de bence endişe etmesin.
Evet, yani sizin o söylediğiniz maddede de uzlaşma sağlandı.
Tabii tabii, onda da bir uzlaşma sağlanmış. Yani muhalefetin, o bahsetmiş olduğumuz sayın vekilin de, diğer muhalefet partilerinin de sanıyorum önerileri dikkate alınmış ve Cumhurbaşkanı galiba MGK ve Savunma Bakanlığı'nın teklifi şartıyla bazı kişileri askerden muaf tutacak şeklinde değiştirilmiş. Bu da sevindirici bir gelişme.
Peki önümüzdeki birkaç gün içinde, sanki 25 Haziran
Salı günü, Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda sanıyorum tümü üzerindeki görüşmeler başlayacak, oylamalar başlayacak. Zaten burada AK Parti ve MHP'nin mecliste bir sayısal çoğunluğu var. O anlamda ben muhalefet partilerine desteğiyle hiçbir sorun olmadan önümüzdeki hafta geçebileceği kanaatindeyim.
Peki, evet, önemli gelişmelerdi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin konuğumuzdu.
ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor. Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, sağ olun, iyi günler.
Evet, ekonomideki gelişmelere baktığımızda en sıcak gelişmenin Amerika'dan geldiğini görüyoruz. Amerikan Merkez Bankası Fed'in toplantısı ve bu toplantının sonucu bekleniyordu ekonomi çevrelerinde. Fed faiz için bir değişiklik yapmadı bu kez. Faiz oranını 2.25-2.50 aralığında sabit bıraktı. Beklenen bir karardı ama bundan sonrası toplantı için ne sinyal vereceği önemliydi. Faiz indirimi sinyali verdi. Bu da piyasalara olumlu bir şekilde yansıdı. Nasıl değerlendireceksiniz bu toplantı ve sonucunu?
Evet, aslında hani son dönemlerde Fed'in atacağı karar, özellikle bu faiz konusundaki kararı tartışılıyordu. Yani bu dönem itibariyle, bu takvim döneminde faiz düşürmesi beklenilmiyordu açıkçası. Çok düşük bir ihtimal ama dünkü toplantıdan sonra bir sonraki toplantı tarihi 30-31 Temmuz ve 30-31 Temmuz'da büyük bir ihtimalle, çünkü yani metne baktığımızda hem işte riskler anlamında ekonomik büyümedeki biraz büyümenin arttırılması anlamında faizlerin düşürüleceği konusunda yüksek bir beklenti var. Bu tabii hem Amerika Birleşik Devletleri'nin işte ekonomideki o ılımlı büyümenin biraz daha hızlandırılması ya da işte %2 dolayındaki enflasyon için faizlerin düşürmesi konusunda bir, yani piyasalara verilen de bir mesaj var. Hem kendi diyelim ekonomisi açısından, diğer taraftan da aslında bizim Merkez Bankası için, gelişmekte olan piyasalar için, yani Fed'in faiz oranlarındaki yani olası indirim kararı bir şekilde bizim için de olumlu. Özellikle bu dönemde işte finansal kaynaklara erişim konusundaki sıkıntılar ya da işte bizim gibi ülkelerde faizlerin, politika faizinin %24 olduğunu düşünürsek, yalnız bizim Merkez Bankası'nın aldığı karar bizim tam iş ekonomik gelişmelere, göstergelere bağlı kalıyor ama esas olarak da dışarıdaki konjüktür, Amerikan Merkez Bankası Fed'in aldığı ya da alacağı karar bir şekilde ne yapıyor? Bizim Merkez Bankası'nın faiz kararlarını etkiliyor. Tabii bizde de tabii son dönemlerde yani özellikle belki hani Ağustos 50'deki enflasyonda özellikle hani baz itibariyle de aşağı doğru yani düşme beklentisi, dolayısıyla dışarıda da faizlerin hani düşme diyelim 30-31 Temmuz'daki alınacak faiz düşürme kararı, sonra Eylül'de bir toplantı daha var Fed'in. Bizim merkez bankaları için de, yani çünkü biz hani şu andaki politika faizi %24 olması bir şekilde hani faizlerin düşürülmesi konusunda bir taraftan dışarıdaki koşullar, diğer tarafta hani bizdeki enflasyon oranlarının diyelim aşağı doğru gitmesi, bu trendin devam etmesi, bir şekilde Merkez Bankası'nda faiz indirme konusunda elinde bir gösterge olmuş olur. Tabii diğer faktörlere de bakmak gerek. Çünkü hani dışarıdaki koşullara bağlı olarak da Merkez Bankası belki karar verebiliyor ama içerideki koşullar, diyelim kurlardaki hareketlik devam ettiği sürece ya da yani çok böyle inişler, düşüşler, yükselişler olduğunda, çünkü faizin en önemli faktörlerden birisi de bu. Yani belki işte enflasyon ya da işte yatırımlar için genelde önemli bir araç ama diğer taraftan da gelişmekte olan ülkelerde kuru, diyelim o kurdaki hareketi azaltmak adına da önemli bir enstrüman olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü faizin yüksek olduğu ülkelerde genelde hani para çekme ya da alternatif araç sunma konusunda önemli bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda yani bir olumlu bir süreç var. Özellikle Fed'in bu kararı ya da 30-31 Temmuz'daki olası faiz indirimi. Tabii bunu bizim temel iş dinamiklerimizle, ekonomik göstergelerimizle de uyumlu olması bir şekilde bu yüksek faizin düşmesine de önemli ölçüde katkı yapacaktır. Çünkü gerçekten yüksek faiz hani yatırım yapmak, finansal maliyet anlamında rekabet etmek, bunu üretim, ihracat yapmak, hele hani hele bu dönemde yani finansal erişime erişim var ama işte yüksek faizlerden dolayı bu maliyetlerle üretim yapıp rekabet etmek gerçekten kolay değil. Özellikle de yani ekonomik büyümenin son iki çeyrekteki o daralmasını da göz önünde bulundurduğumuzda daha yüksek diyelim ekonomik büyüme rakamları için faizlerin gerçekten düşmesi gerekiyor. Yani o trende girmesi önemli.
Peki, evet, Fed'in kararı sonrası yaşanan durum bu şekilde. Bir de tabii çok sıcak bir gündem maddesi Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve son durum. Doğu Akdeniz'de Türkiye Fatih sondaj gemisiyle sondaj çalışmalarına başladı. Bir de Yavuz sondaj gemisi ile çalışmalarına devam edecek. Bugün sizin Yeni Şafak'taki yazınız bu konuyla ilgili. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir haber var. Doğu Akdeniz'deki kuşatmaya karşı biz de Maraş'ı açıyoruz demiş Yeni Şafak gazetesi. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aldığı bir kararla 1974'ten beri kapalı olan Maraş'ı açma kararı aldığı bilgisi, haberi var. Nasıl değerlendireceksiniz oradaki son durumu?
Şimdi açıkçası bu Doğu Akdeniz konusu, yani biz belki yani hani burada aktif olarak bu sondaj çalışmalarında yoktuk ya da 1999 yılında İsrail diyelim keşfetti, sondaj yaptı. 2011'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 2015'te Mısır'ın bulduğu yani doğalgaz rezervlerini göz önünde bulundurduğumuzda biz daha yeniyiz. İşte gönderdiğimiz sismik araştırma gemisi geçen yıl Fatih sondaj gemisi ve bugün Yavuz sondaj gemisiyle açıkçası hani geçmiş yıllarda olmayan ya da Doğu Akdeniz'de işte Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin işte çakıştığı alanlar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin çakıştığı alanlar var. Türkiye orada kendi kıta sahanlığı var. Dolayısıyla yani hem kendi bölgesinde, kıta sahanlığında hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yani aldığı ruhsatlandırma dolayısıyla hani şey bu tür çalışmalar yapmıştı ama sondaja başlamamış ya da işte Fatih sondaj gemisi ilk başlarda Türkiye'nin kıta sahanlığı, şimdi şeye doğru diyelim o hani Kıbrıs'la ilgili kısımlarda hem Türkiye'nin kıta sahanlığına giren hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı bölgesinde araştırmalar yapacak ve bu açıkçası hani ikinci sondaj gemisinin gitmesi bu anlamda önemli, çünkü Yani daha önce tek taraflı, yani bölgedeki diğer aktörlerin çalışması vardı. İşte keşfettikleri doğal gaz kaynakları vardı. Ve bu kaynakların yani son dönemlerde de uluslararası piyasalara taşınma konusunda farklı diyelim, alternatifler vardı, farklı rotalar vardı. Ama orada olması gereken, belki yani hem kaynak anlamında, kaynak sahipliği anlamında, hem de rota anlamında orada olması gereken Türkiye'nin dışlanması, denklem dışarısına çıkarılması ya da işte bölge diyelim aktörleri, ülkeler bir araya geliyor ama Türkiye'nin orada olmadığı, işte forum gaz, doğalgaz forumu kuruluyor, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin orada olmadı. Yani sürekli olarak farklı senaryoların, hani Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olmadığı senaryolar üzerinde çalışılıyordu ve bu çalışmalara bölge ülkeleri, aktörleri olduğu kadar maalesef AB ülkeleri, yani AB'nin kendisi de bu projeleri destekleyen, hatta kaynakların uluslararası piyasaya taşınması konusunda hani yeter ki Türkiye'den geçmesin, işte Türkiye dışında alternatif bir şey varsa, bir proje varsa hani bunu destekleriz gibisini. Hatta işte şu andaki kaynaklar yeterli olmadığı için genel toplanan kaynaklar ya da keşfedilen kaynaklar Mısır üzerinden LNG istasyonları, oradan tankerlerle uluslararası piyasalara şu anda onu yapmaya çalışıyor. Ama yüksek miktarlarda gaz, doğalgaz keşfedildiğinde bu kaynakların Girit Adası'ndan işte Yunanistan'a, Yunanistan'dan Avrupa Birliği ülkelerine ya da Avrupa'ya taşınması konusunda farklı senaryolar çalışıyor ve bu senaryonun çalışması için de AB hem fikri olarak hem de finansal anlamda yani her türlü desteği vereceklerini söylüyorlar. Tabii burada da yani esas öne çıkan husus ya da yani oradaki temel motivasyon işte Türkiye'nin denklem dışında olması, rota, yani Türkiye'ye alternatif rota oluşturulması ve Türkiye'nin burada kilit bir aktör olmaması konusunda ciddi çabaların olduğunu görüyoruz ve bir taraftan da tabii hani Türkiye'nin diyelim devreden çıkmış olması, AB hem Türkiye'yi devreden çıkarmış olacak hem de çünkü Türkiye üzerinden gittiğinde diğer bölgelerden gelebilecek diyelim Rusya'dan, işte İran'dan ya da diğer Türkmenistan gelecek olası kaynakların Türkiye üzerinden, dolayısıyla Türkiye ve Rusya'dan kurtulma konusunda güçlü bir irade ortaya çıkmış olacaktır. O yüzden hani Türkiye'nin daha önce tek taraflı bölge ülkelerinin yaptığı bu sondaj çalışmalarına Türkiye'nin de katılması, Türkiye'nin burada aktör olması, özellikle mesela hani bir kaynak keşfedildiğinde gerçekten Doğu Akdeniz'deki güç dengesi tamamen değişecektir. Türkiye'yi dışlama, denklem dışına atma ya da Türkiye'siz hani belli projeler, senaryolar üretmek konusunda tüm çabaların bence hani boşa çıkacağı bir dönem olacağını düşünüyorum. O yüzden bu aktif politikada ikinci sondaj gemisinin gönderilmesi, bundan sonra hani Türkiye'nin işte ben de varım, burada önemli aktör benim, beni dışlamasın ya da ihmal edilmesinin mesajı verilmesi, bölgedeki aktörlerin de yeniden oturup düşünmesi ve oluşacak ya da oluşturulacak yeni bu senaryolarda Türkiye'nin orada olduğunu bilmeleri açısından gerçekten önemli bir mesaj olduğunu söyleyebiliriz.
Peki bu Maraş'la ilgili verilen kararı nasıl değerlendireceksiniz?
Vallahi hani şimdi orada bir taraftan sondaj gemisi, bir taraftan Türkiye'nin orada özellikle hani çakışan bölgelerde başlıca diyelim o sondaj Maraş'ın açılması aslında Türkiye ekonomik anlamda, siyasi anlamda, işte diplomasi anlamında tüm şeylerini oynaması gerekiyor. Çünkü yani Türkiye diyelim geride kaldıkça, Türkiye tamamen tepkisel, geçmiş dönemlerde hep tepkisel çıkışları vardı ama burada somut adımlarla hareket etmiş olması, dolayısıyla hani Türkiye'nin artık hani burada aktif olmak istiyorum ya da buradaki kaynakların sahipliği konusunda Türkiye'nin hani orada bu güçlü iradesini göstermesi bu anlamda, çünkü Doğu Akdeniz gerçekten hayati derecede önemli. Yani biz genelde hani Doğu Akdeniz'i şey olarak görürüz, yani orada kaynak var ama Yani oradaki kaynaklar Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin işte yıllık her yıl 50 milyar dolar üzerindeki ödediği enerji faturasının azaltılması, ekonomisinin düzelmesi, bölgede önemli bir güç aktörü olması ve sürekli olarak ekonomik anlamda, finansal anlamda bu kıskaçtan kurtulabilmesi için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kaynaklara erişimi de bu kaynakları kullanmak konusunda yani elindeki dediğimiz gibi ekonomik, diplomatik, siyasi tüm araçları kullanması gerekiyor ve o gün de bugün aslında. Yani çünkü Türkiye geride kaldıkça ya da Türkiye yani daha aktif değil de daha pasif ya da tepkisel davrandıkça, çünkü oradaki aktörlerin çalışmaları, hayata geçirdikleri projeler, uluslararası anlamda bu kaynakların ulaştırılması konusunda yol aldıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamdaki bu çalışmalar, tüm hani kullanılan araçlar Doğu Akdeniz'deki dengenin yeniden ya da denklemin yeniden kurulmasına önemli ölçüde katkı yapacağını düşünüyorum.
Peki, evet, gelişmeler, haberler bu yöndeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısıyla Aydın, Muğla, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun ve Rize çevreleriyle Ordu'nun güney ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27. İstanbul parçalı bulutlu, Anadolu yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32. İzmir parçalı bulutlu 32. Erzurum parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 22. Atina parçalı bulutlu 31. Bağdat sıcak 39. Berlin az bulutlu 27. Kiev parçalı bulutlu 32, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Londra parçalı bulutlu 21, Madrid az bulutlu 31, Mekke sıcak 42, Moskova az bulutlu 30, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Pekin parçalı bulutlu 33, Roma açık 28, Saraybosna parçalı bulutlu 30, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 31 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan, merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Orta Doğu'dan bize neler aktaracaksınız?
Tabii ki birkaç önemli konu başlığımız var. Bunlardan bir tanesi dün sabah Irak'ın Basra kentindeki petrol şirketlerine yapılan füze saldırısı. Füze saldırısında iki kişi hayatını kaybetti. Dün sabaha doğru bazı yabancı petrol şirketlerine Katyusha füzesiyle bir saldırı düzenlendi. Basra'da söz konusu bölgede çalışan diğer firmalarsa Hollanda merkezli ve İtalya merkezli şirketler. Diğer taraftan bununla ilgili de soruşturma başlatılmış durumda. En kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Diğer taraftan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi Kerkük İl Meclisi sorununun çözümü için özel komisyon kurulduğunu duyurdu. Adil Abdülmehdi Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın briefinginde yaklaşık 2 yıldır toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için Kerkük İl Meclisi'nin toplanamaması ve görevden alınan Kerkük Valisi Necmettin Kerim'e dair bir konuşma yaptı. Abdülmehdi Kerkük İl Meclisi sorununun çözülmesi ve vilayetin yatırım planının onaylanması için özel bir komisyon kuruldu. Bu komisyon da en kısa sürede görevine başlayacak ifadesini kullandı. Kerkük valisi, eski Kerkük valisi Necmettin Kerim hakkında yolsuzluk suçlamasıyla çıkarılan yakalama kararı ile ilgili de Abdülmehdi tüm yasal prosedürlerin uygulanacağını ifade etti. Diğer taraftan bildiğiniz gibi Rakan Cuburi Necmettin Kerim'den sonra vekaleten valilik görevini yürütüyordu. Onunla ilgili de şu an bir yolsuzluk davası, yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Sonucu en kısa sürede bekliyoruz. KYB ve KDP arasında Kerkük Valiliği adına bir üye çıkarılması gerekiyor. Bildiğiniz gibi 41 meclis üyesi var. Bunların 25'i KDP ve KYB'nin elinde. Dolayısıyla KDP ve KYB de kendi aralarında anlaşıp bir aday belirlemesi gerekiyor. Şu an bir taraftan da gözler KDP ve KYB'de yeni bir adayın KDP ve KYB tarafından da sunulması gerekiyor ki işlemler rahat bir şekilde yürüsün. Aynı zamanda bu arada Kerkük eski valisi Necmettin Kerim de yeni bir listeyle valiliğe tekrar aday olduğunu açıkladı. Bu da ilginç bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan Mukteda Es-Sadr'ın enerji kesintilerine ilişkin bir açıklaması var. Mukteda Es-Sadr elektrik enerjisi konusunun düzeltilmesine yönelik hükümetin gücünün yetmeyeceğinden emin oldum ifadesini kullandı. Sadr kesilen enerjinin hastane ve okullara verilmesini önerdi. Irak halkıyla alay ediyorlar şeklinde bir açıklama yaptı. Bağdat hükümeti tarafından 2013'te yayınlanan bir raporda Irak son 12 yıl içinde elektrik enerjisi 40 milyar dolar elektrik enerjisi için 40 milyar dolar şu ana kadar harcama yapmış olduğu ifade ediliyor. Ülkede birçok vilayette Irak'ta şu an günlük 12 saatlik bir elektrik kesintisi yaşanıyor. Diğer taraftan şu an Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Milhan Mikatoş, Amerika'nın Irak'a dair İran'dan doğal gaz ve elektrik ithalatına uyguladığı muafiyeti 3 ay daha uzattığını söyledi. Gözler bir taraftan tabii İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlikte. Diğer taraftan da bildiğiniz gibi Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu şu aralar İran ziyareti söz konusu. Az önce de bir basın toplantısı yapıldı her iki ülkenin Dışişleri Bakanı tarafından. Yine çok önemli bir konu, bildiğiniz gibi 27 Mayıs'ta başlayan bir pençe harekatı, pençe operasyonu durumu söz konusu. Halen operasyon devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK'ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif bir füze bulundu ve şu ana kadar da pençe harekatının başlangıcından bu yana 76 terörist etkisiz hale getirildi. Tabi bu açıklanan resmi rakam, resmi olmayan, tespit edilemeyen yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiğinin de altını çizmekte fayda var. Diğer taraftan da pençe harekatının başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar birçok sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı diğer bölgeler de vurulmaya devam ediyor. Zab, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil bölgeleri hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla özel birliklerimiz, komandolardan oluşan özel birliklerimiz tarafından birçok kez vuruldu. Pençe harekatının başladığı 27 Mayıs tarihinden bugüne kadar da 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Yani şu ana kadar yaklaşık 200 kilometre karelik bir alanda şu an Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliği ve kontrolü durumu söz konusu. Şu ana kadar 80 mayın da el yapımı patlayıcı imha edildi. 15 sığınak ve barınak da kullanılamaz hale getirildi. Tespit edilen halen sığınaklar ve barınaklar var. Bunların sayısı 133, etkisiz hale getirilen sığınaklar da 133'e ulaştı. Tabii tespit edilen rakamlar bunlar. Daha tespit edildi. Buna göre operasyon yapılan sığınaklar ve mağaralar da söz konusu. Bunların tespitinin yerden yapılması gerekiyor. İleride bu operasyonların daha ileri bir seviyeye taşınmasıyla komando birliklerimizin daha ileriye, yani Kandil bölgesine doğru, Sidekan bölgesine doğru ilerlemesiyle birlikte bu sayılar net bir şekilde karşımıza çıkacaktır diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor. Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, sizinle iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz ama birkaç gündür gündemin ilk sıralarında yer alan Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi ve vefatıyla ilgili gelişmeler ön planda, gündemin ön planında yer alıyor. Vefatın ayrıntıları da ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Independent gazetesinin bir iddiası var. Mursi'nin mahkeme salonunda fenalaştığı ancak 20 dakikadan uzun bir sürede kendisine yardım gelmediği öne sürüldü. İngiliz Independent gazetesinin haberinde. Nasıl değerlendireceksiniz bu vefatı ve önümüzdeki günlere etkisi ne olabilir?
Evet, öncelikle demokratik yollarla ilk defa iş başına gelmiş bir Mısır devlet başkanından bahsediyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Hiç kuşkusuz bazı liderler öldükten sonra da konuşurlar. Tıpkı Adnan Menderes'in 1960 yılında alçak bir şekilde devrilip daha sonra şehit edilmesinden sonra günümüze kadar geçen 60 yıllık sürede hava alanlarından, yollardan, otobanlardan, İstanbul'un her zerresinden bize bugüne kadar konuştuğu gibi. Dolayısıyla ben Mursi'nin de ölümüyle Mısır demokrasisine uzun yıllar konuşacağını ve hiç kuşkusuz firavunları rahatsız etmeye devam edeceğini açık bir şekilde söyleyebilirim. Mursi'nin yargılandığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirmesi ve bu esnada da hiçbir şekilde müdahale edilmemesi ve uzunca bir zamandan bu yana şeker hastalığı gibi birçok problemle baş ederken kendisine yönelik olarak hiçbir şekilde tedavi ile ilgili imkanların kendisine sağlanmaması aslında Mursi'nin yavaş yavaş ölüme terk edildiğinin en güzel kanıtlarından bir tanesi. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki Mursi'nin bir şekilde cezaevine girdikten hemen sonra ölmesi, öldürülmesi Mısır'da çok büyük sıkıntılara yol açabilirdi. Dolayısıyla 2012-2013 yılından bu yana geçen zaman içerisinde Mursi'yi 5-6 yıl içerisinde şehit etmeyi başardılar. Ama şunu söylemek lazım ki bu Mısır için aslında Mısır'daki firavunlar için sonunda bir başlangıcı diye söyleyebiliriz. Çünkü tarihsel bir okuma yapıldığında nasıl Adnan Menderes'in zamanında şehit edilmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde darbeye karşı bir direncin tohumunu atıp da 15 Temmuz'da bu tohum meyvesini verdiyse ben Mursi'nin de şehadetiyle önümüzdeki orta dönem içerisinde Mısır halkının istekleri doğrultusunda oluşturulacak bir hükümetin oluşturulmasına karşı çıkacak firavunların da Mısır halkının tükürüğünde boğulacaklarını açıkçası düşünüyorum. Bununla ilgili şunu söylemek lazım belki. Orta Doğu'da Mısır dahil olmak üzere, Türkiye dahil olmak üzere, Pakistan dahil olmak üzere, İran dahil olmak üzere halkların seçmiş olduğu iktidarların iş başına gelmesi Batı tarafından net bir şekilde reddedilen bir husus. Dolayısıyla buradan bir çıkarım yapmak gerekirse Mursi'den sonra malumlarınız olduğu üzere aynı olayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde denediler ve insanlar o Menderes'in konuşan ruhuyla çıplak elleriyle işte bu TRT stüdyolarında da silahlara direndiler. Ben aynı hususların Suriye coğrafyası içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. İran coğrafyası içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. Ve hatta Suriye'de toplanacak Anayasa Komitesi, Suriye'de iktidarın kime verilmesi noktasında bir halka sorulma günü geldiğinde, şartlar ne olursa olsun Suriye'nin de Suriyelilere bırakılmayacağını, mutlaka hemen güneyinde yer alan komşusu İsrail'in güvenlik endişeleri sözde dikkate alınaraktan, Suriye'de de bir Sisi'nin iktidara geçirileceğini, işte Trablusgarp hükümetindeki Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış hükümete yönelik olarak Libya Sisi'sinin de şu sıralarda havalimanına saldırılarda bulunduğunu hep birlikte biliyoruz. Dolayısıyla bunlara ister Libya tipi Sisi deyin, ister Suriye tarzı Sisi deyin, ister Türkiye tarzı Sisi deyin, ben şunu söyleyebilirim ki Firavun ölmemiştir. Firavun bu coğrafyada hala kol gezmektedir ama bize düşen bu noktadan Musavari bir davranış geliştirerek ümidimizi yitirmeden mutlak surette halkın istediği iktidarların neşet etmesi açısından bilinçli, programlı, stratejik bir akıl doğrultusunda gayretlerimize devam etmekten başka da yapacak bir şeyimizin olmadığını biliyorum. Son bir husus Mursi ile ilgili. Mursi'nin Genelkurmay Başkanı olarak Mısır'ın başında bulunan darbeci general Sisi'yi atadığında darbeci general Sisi'nin Mursi'nin önünde kılıç kuşanıp yemin ederken yayınlanan görüntüleri var. Bu bizi dinleyenler bunu net bir şekilde internet üzerinden, televizyonlar üzerinden görmüşlerdir. Bu bize şunu söylüyor. Eline silahı vermiş olduğumuz kişi ister, çünkü Mursi-Sisi ilişkisi özel bir ilişkiydi, ister bir özel ilişkiye sahip olsun, hatta istersek kendi evladımız olsun, mutlak surette demokratik gözetim ve demokratik kontrol altında bulundurulmalıdır. Özellikle demokratik kısmını yoğun olarak kullanmak istiyorum. Çünkü bu yanlış anlaşılmaya da müsait olduğu için ben şunu net olarak ortaya koymak isterim. Bugün İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi ordularda Democratic Control of Armed Forces dedikleri silahlı kuvvetlerin demokratik gözetimi ve demokratik kontrolü normatif açıdan çok önem verilen bir husustur. Maalesef Orta Doğu ülkeleri bu anlamdaki demokratik gözetim ve kontrolleri çok net bir şekilde sahaya süremedikleri için sadece Menderes'lerine ağlamak, Mursi'lerine ağlamakla vakit geçirmektedirler. Dolayısıyla biz bu vakitten sonra hiçbir cumhurbaşkanımıza, hiçbir başbakanımıza üzülmek istemiyoruz. Çünkü onları kurban vermek istemiyoruz. Dolayısıyla bunun en önemli parametresi olan silahlı kuvvetlerin demokratik kontrol ve gözetimi NATO standartları doğrultusunda da, Batı standartları doğrultusunda da mutlaka Türkiye'de de, Mısır'da da, Pakistan'da da, İran'da da hayata geçirilmeli. Ve bu anlamda silahlı kuvvetler o ülkelerin bir vesayet mekanizması gibi canları sıkıldığında istedikleri iktidarı devirip, istedikleri başbakanı asıp, istedikleri başbakanı, cumhurbaşkanı mahkeme salonlarında şehit etme haklarını elinden alabilelim. Yani bu açıdan Mursi'nin ölümü bize bu anlamda bir ödev de yüklüyor diye burada cümlelerimi tamamlayabilirim.
Peki, şimdi bir diğer önemli konu başlığı. Geçtiğimiz sene Ekim ayında gerçekleşmişti olay. Gazeteci, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna, Büyükelçiliğine girip bir daha oradan sağ salim çıkamamıştı. Olayın bir cinayet olduğu zamanda anlaşıldı. Son olarak geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler'in hazırladığı bir rapor var Kaşıkçı cinayetiyle ilgili. Ve bu raporda bu olaydan, bu cinayetten Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu bir yargısız olay olarak bahsediliyor. Öyle değerlendiriliyor. Ve Veliaht Prens Bin Selman'a yönelik uluslararası soruşturma çağrısı yapılıyor. Bir de Suudi yönetiminin Türkiye'den özür dilemesi gerektiği ifade ediliyor. Korkunç, tüyler ürpertici olayda geldiğimiz son noktayı nasıl değerlendirirsiniz?
O zaman çok hızlı bir şekilde Mursi'nin ölümü konusunda Avrupa ülkelerinden nasıl Mısır'daki katledilmiş olan demokrasiye yönelik bir zerre dahi açıklama yok ise, Washington Post'un en önemli yazarlarından olan Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda kör testereyle kesilmiş olmasına yönelik de bugüne kadar Batı'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kelime açıklama yok. Çünkü Muhammed Bin Selman tarafından çek defteri diplomasisi diye nitelendirebileceğimiz Avrupalı ülkelerin önüne atılmış olan yazılı hamiline çekler, bu ülkelerin yeri geldiğinde demokrasi adına söylemiş oldukları söylemlerin aslında ne kadar içinin boş, aslında bizim açımızdan düşünüldüğünde bizlerin onlar açısından zerre kadar değerimizin olmadığının en güzel göstergesi. Çünkü Birleşmiş Milletler'in raporu bu anlamda çok önemli. Çünkü olayın resmileştirilmesi, resmi bir kurum tarafından rapora dökülmesi anlamında kayda değer ve dolayısıyla bu raporu hazırlayan raportörün yazmış olduğu iddiaların ya da hakikatlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından da kabul edilmesi önemli bir dönemeç noktası. Ama zaten Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kör testereyle Amerika Birleşik Devletleri'nden de yönlendirilerek katledildiği Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bütün kayıtlarında CIA'da, FBI'da ve Trump'ın bütün adamlarına da dinletildi. Bunlar zaten biliniyordu. Dolayısıyla raportörün yazmış olduğu aslında yeni bir şey yok. Ama yeni olan husus bunun legalize edilmesi, resmi bir ağızdan bir kez daha dile getirilmesi açısından çok önemli. Dolayısıyla ben buradan sözümü bir noktaya getirmek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere Cemal Kaşıkçı özgür bir gazeteci, Washington Post'un en önemli yazarlarından ve Amerika'da mukim olan, Amerika'da ikamet eden bir gazeteciydi. Şimdi böyle bir gazetecinin Amerika Birleşik Devletleri ile de bağlantılarının olduğu bir şekilde İstanbul'a yönlendirilip katledilmesine, o ülkenin devlet başkanı düzeyinde ısrarlı bir şekilde Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili hususta Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi bozamayız çünkü bizden milyar dolarlık silah alıyorlar, aksi takdirde Rusya'ya gider şeklinde hepimizin açık, aleni bir şekilde duyacağımız beyanatları var. Şimdi böyle bir ülkenin Ankara Büyükelçiliği'nin bundan 1,5-2 ay evvel Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki gazetecilerin basın özgürlüğü konusunda sıkıntılar yaşadığına dair adeta parmak sallayarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vaaz verecek açıklamalarını nereye koyacağız? Dolayısıyla siz önce kendi içinizde Washington Post'unuzun köşe yazarı özgür düşünceleri için kör testereyle kesilirken ağzını açmayıp silah satışından bahseden başkanınızla ilgili açıklama yapın. Belki ondan sonra yüzünüz kızarmaz da biraz vaktiniz kalırsa biz o zaman sizi dinleyebiliriz diye ben konuyu bağlamak istiyorum.
Peki, evet. Bir diğer önemli başlık da Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de yaşanan önemli gelişmeler var. Bir kere epeydir konuştuğumuz Türkiye'nin orada yaptığı sondaj çalışmaları. Fatih gemisiyle Türkiye orada sondaj çalışmalarına devam ediyor. Tabii uluslararası tepkiler de buna gelmeye devam ediyor. Bununla yetinmeyen Türkiye bir de Yavuz sondaj gemisiyle yine Akdeniz'e inecek. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir haber var, bir gelişme var. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri kapalı olan Maraş'ın tekrar yerleşime açılması gündemde. Bu açıklamaya, bu adıma Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tanımayacağız açıklaması da yine eş zamanlı olarak gelen bir açıklama. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, tanımamakta serbestler çünkü biz de kendilerini Güney Kıbrıs Rum yönetimi olarak tanıyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin temsilcisi olarak tanımıyoruz. Şimdi isterseniz önce sondajdan başlayayım. Biraz önce Sayın Hocam da dile getirdi. Ben sondajla ilgili faaliyetlerin ve sismik araştırma ile ilgili faaliyetlerin Türkiye'nin reaktif formattan çıkıp proaktif hamlelerde bulunduğu önemli bir dış politika hamlesi olarak düşünüyorum. Ve bunun sadece güçlü devletler ve siyasi konsolidasyonunu içerideki bütünlükle ilgili sıkıntılarını halletmiş devletlerin siyasi iradeyle yapabileceğini düşünüyorum. Yani bunu şununla söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu iki sondaj gemisine ve iki sismik araştırma gemisine milyar dolara yakın bir para harcayarak sahaya sürdü. Dolayısıyla ekonomik anlamda bütçesi olmayan bir devletin sondaj yapmak şeklinde bir kapasitesinin olmadığını ve Türkiye'nin bu kapasiteye haiz olarak eylemlerini sahaya sürdüğünü söyleyebilirim. Bu bir proaktif hamledir. İkinci proaktif hamle ise Türkiye çakışmalı parselasyonlarda burada sondaj yapan İtalyan, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye ait olan şirketleri bir şekilde güç kullanarak uzaklaştırmak yerine yani reaktif bir forma bürünmek yerine kendisinin hak iddia etmiş olduğu alanlarda kendi araştırmasını ve kendi sondajını yapmaya başladı. İşte bu Avrupa Birliği'nin bütün planlarını bozdu. Çünkü kafalarında var olan husus Türkiye'nin reaktif bir formatta sadece diplomatik söylemler ve protestolarla geçineceğini zannediyorlardı. Oysa bugün Yavuz'un orada yapmış olduğu sondaj ile sadece biz gaz çıkartmıyoruz, oraya bayrak direği de dikiyoruz. Dolayısıyla burada dikilmiş olunan bayrak direği aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de egemenliğinin vurgulanması anlamında çok önemlidir. Ve şuna da hep birlikte şahitlik edeceğiz. Avrupalı şirketler orada adeta kan kokusu almış çakal şeklinde üşüşmüşlerken Türkiye'nin çakışmalı parselasyonlarda kendine ait olduğu bilinen alanlarda kısa zaman içerisinde doğal gazın bulunduğuyla ilgili olarak da müjdeli haberleri hep birlikte alacağız. Dolayısıyla bu olayın bir boyutu. Bir diğer olay ise Maraş bölgesinin tekrardan kendi sakinlerine açılmasıyla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin almış olduğu bir araştırma kararı. Çünkü önce bir envanter kontrolü falan yapacaklar. Bu da proaktif bir hamlenin en güzel örneğidir. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elindeki tapu kayıtlarına bakılarak Maraş bölgesinde 1974'ten önce kimler yaşıyorsa bunların içerisine Rumlar da dahil olmak üzere bu bölgenin tekrardan yerleşime, tekrardan turizme açılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından hem ekonomik anlamda yeni bir turizm imkanının yaratılması hem de Doğu Akdeniz'de Kıbrıs eksenli olarak devam eden oldu bittilere yönelik olarak verilen çok güzel bir cevap olacaktır diyorum. Niçin? Bunu şununla ilgili olarak nitelendiriyorum. Malumunuz olduğu üzere 1960 yılında akt olunan Londra ve Zürih anlaşmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Yunanistan'ın ve İngiltere'nin rızası olmaksızın yani garantör devletlerin rızası olmaksızın adanın içerisinde yaşayan her iki unsurda Rum ve Türk unsurlarda başkaca bir devlet ile birleşemezler şeklinde çok net, açık, bariz bir anlaşma var. Bu Enosis dedikleri Yunanistan'ın anakarasıyla bağlanmaya yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirmiş olduğu siyasetin çok başarılı bir meyvesidir. Ve unutmayalım ki konuyu tekrar Mursi'ye getirme açısından söylüyorum. 1960 yılında Londra Anlaşması'yla bugün Kıbrıslı Türkleri koruma altına alan ve Türkiye'yi garantör yapan anlaşmanın altında rahmetli şehit başbakan Adnan Menderes'in ve o zamanki Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun imzaları vardır. Kendilerini buradan rahmetle ve hayırla yad ediyoruz ve bu insanların dar ağaçlarında vatana ihanetten yargılandıklarını da unutmayalım. Hı. Ve bugün Kıbrıs gibi bir meselede sesimizin yüksek çıkmasını eğer bir şeye borçluysak işte bu anlaşmaya borçluyuz. Bu maddeye rağmen, yani başkaca bir devletle buluşamama, birleşememe maddesine rağmen biz yine çok iyi biliyoruz ki Kıbrıs tek taraflı olarak 2004 yılında Avrupa Birliği denilen ülke ile, çünkü onlar bunun bir ülke olmadığını savunuyorlar, ama Avrupa Birliği bugün bayrağı olan, marşı olan, para birimi olan, parlamentosu olan, vekilleri olan, dolayısıyla bir ülkeye ait olan bütün sembolleri içerisinde belli eden bir yapıyla birleştikleri için zaten uluslararası anlamda bütün anlaşmaları yerle yeksan etmişlerdir. Bu anlamda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin proaktif hamlelerine önümüzdeki süreç içerisinde daha yakinen şahit olacağız diye söyleyebilirim.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.